Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam da her zaman olduğu gibi stüdyomuzda birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, merhaba, teşekkür ederim.
Evet, bir haftalık aranın ardından yine önemli gündem başlıklarıyla birlikteyiz ve sıcak gelişmeler var. Öncelikle hocam, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce imzalayacağını açıkladığı Golan kararı ile ilgili olarak gelişen olayları, hadiseleri sizinle paylaşalım. ABD Başkanı Trump, Netanyahu'nun da Beyaz Saray'da olduğu bir görüşmede Golan'ın İsrail toprağı olduğuna dair başkanlık kararını imzaladı. Bu tepki çekti dünyadan ama yeterli bir tepki mi diye sorarsanız tabii ki yetersiz. Mesela Arap dünyası her zaman olduğu gibi çok sakindi. Avrupa Birliği'nden açıklamalar vardı. BMGK'da konuyla ilgili bir toplantı yapıldı. Amerika yalnız kaldı bu toplantıda. Ve tam da bu imzanın atıldığı sıralarda, o günlerde İsrail bundan güç bularak Gazze'ye saldırdı. 50 hava saldırısı gerçekleştirildi ve maalesef yaralılar oldu. Ve Gazze'de de yine bir hasar meydana geldi. Tam onarılıyor, her şey yolunda gidiyor derken yine Gazze'de ağır hasar oluştu. Bu konuları konuşalım öncelikle. Trump'ın bu kararı dünyada nasıl yankı buldu? Yeterince tepkiler geldi mi? Geri adım olur mu? Ya da bundan sonrası için neler yaşanır? Buradan başlayalım. Buyurun hocam.
Evet, hayırlı akşamlar. Golan Tepeleri ile ilgili geçtiğimiz hafta kısaca olaylara bir değinmiştik. Dünyadaki yansımalarına baktığımızda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi, onda geçici statüsündeki üyesi vardır.
Evet.
Bu 15 üyenin Amerika Birleşik Devletleri haricindeki 14'ü Trump'ın yapmış olduğu bu imzalama şovuna karşı çıktılar. Yani bu hükümsüz, yok hükümdedir dediler. Peki fiil resmi olarak yok hükmünde olan bir şeyi Trump ve Netanyahu dünyaya bu fotoğrafı niye veriyorlar sorusu, evet, gündeme gelirse iki tarafta birbirine muhtaç halde. Çünkü Trump'ın ipini çekmek isteyen neokon evangelistler, evet, ve siyonistler onu belli bir çizgiye getirmek için şöyle tehdit ettiler. İşte Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği, işte Trump'ın bir takım uygulamalarıyla, evet, mahkeme kararlarını karşılaştırıp görevden almayı gündeme getirdiler. Ve Trump da dayanabilecek bir güç lobi olarak oradaki Siyonist Yahudi lobisine yaklaşmayı o Kushner damadı vasıtasıyla, evet, bir zorunluluk hissetti. Yani Trump, yani onun için Golan Tepelerinin Suriye'nin toprağı olması, İsrail'in toprağı olması çok da umurunda değil. O tüccar kafasıyla kendi çıkarını düşünen bir şey. Baktı koltuk sallantıda ve bu işi garantiye almanın yolu da Siyonistlerle ve evangelistlerle iş tutmak, oraya yanaştı.
Evet.
Peki Netanyahu'ya gelince, o da önümüzdeki günlerde İsrail'de bir seçim olacak. O da halka şirin görünmek için, işte biz, hı hı, Amerika'nın da onayını aldık, artık Golan Tepeleri fiil olarak bizimdir. Yoksa oranın işte bölgeye hakim stratejik bir noktada olması, Şam'a 60 kilometre mesafede olması, su kaynakları, evet, bakımından zengin olması, oranın kadim bir işte Arap, Türkmen, Dürzilerden oluşan bir toprak parçası olması, bunları hep konuştuk, evet, geçen hafta. Ama özetleyecek olursak bu Netanyahu ve Trump'ın kendi çıkarları için böyle bir meseleyi dünya gündemine getirip tribünlere oynaması ve İsrail'in yayılmacı politikasına da bir, evet, zemin hazırlaması. Ve dikkat edin, sadece Hamas'ı, Gazze şeridini bombalamadı. Halep de bombaladı. Eskiden, evet, bunu inkar ediyordu. Şimdi artık alenen söylüyor. Halep bizim burnumuzun dibinde. Biz PKK diyoruz. PKK ile Türkiye ilk kötü 30-40 yıldır mücadele etmesini öğrendi.
Evet.
Fakat bu YPG ve onun arkasındaki Amerika, arkasındaki Siyonist lobi Türkiye için hakikaten çok tehdittir. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet. Peki dünyanın tepkisinden bahsettiğiniz zaman İslam dünyasının cılız tepkisini nereye koymak gerekir hocam? Yani yeterince bir tepki duyuldu mu?
Yani şöyle, İslam dünyası diyoruz da nasıl bir dünya, evet, bakalım. Şimdi Afganistan'da 1979'dan böyle kaos, kargaşa var.
Evet.
Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da doğru dürüst bir devlet sistemi yok. Herkes canının derdine düşmüş, bir lokma ekmeğin peşine düşmüş. Kabileler arası, güçler arası çatışmalar var. İran gibi ülkeler işte şu anda kendi içerisinde bir takım ekonomik krizleri var. Şimdi buna Sisi mi? Yahut da Birleşik Arap Emirlikleri'nin lideri yahut da Suud'un lideri mi ses verecek? Burada yine iş Sayın Erdoğan'a ve Türkiye'ye kaldı ve Türkiye anında sesini yükseltti. Bizim şark toplumlarında da şöyle bir gelenek vardır. İşte biri sesini yükselttiği zaman onlar da sükut ikrardandır diye. Hmm. Durdular. Yani insanların gönüllerinde, bütün İslam coğrafyasının sokaklarında Türkiye ne diyor diye kulak vermeye başladılar. Bakın tekrar ediyorum. Orta Doğu coğrafyasında olsun, hatta Yeni Zelanda'daki o cami saldırısında olsun, herkes işte şuna bak. Eskiden ben gençliğimde 80'li yıllarda üniversite öğrencisiyken Amerika bir şey söylediği zaman Sovyetler Birliği ne diyor? Evet. Diye kulak kabartırdık. Şimdi artık dünyada işte Putin ne diyor, Trump ne diyor, Avrupa Birliği'nden ne ses çıktı ve Erdoğan ve Türkiye ne diyor diye artık dünya bu olaylara, evet, bakıyor. Ve Türkiye bu yönüyle İslam dünyasının adeta bir savunucusu, onun bütün mazlumların aslında bir adeta sığınak konumunda, hı hı, ve onların kimsesizlerin kimsesi olma ve onların dertlerini dile getirme bakımından Türkiye onun lideri, evet, uzunca bir süredir bu misyonu yerine getiriyor. Hı hı. Buna da şükretmeliyiz.
Evet. İsrail Gazze'yi bu hafta içerisinde bombaladı ama bir taraftan da İsrail Gazze sınırına yığınak yapmaya devam ediyor. İsrail Filistinlerin her yıl 30 Mart'ta andıkları toprak günü öncesi abluk altındaki Gazze şeridi sınırına yığınağına devam ediyor. Yarın önemli bir gün Filistinler için. Bir taraftan da İsrail'in ne yapacağına dair soru işaretleri var. Bir savaşa mı hazırlanıyor? Çünkü ABD'den de zaten desteği buldu. Yarın için sizin bir öngörünüz var mı hocam? Buyurun.
Yani şöyle, oradaki mazlum, mağdur Filistinlilerin, gerek Batı Şeria'dakilerin, gerek Doğu Kudüs'tekilerin, gerek Gazze'dekilerin, yani İsrail'in dünyada hiçbir ülkeye Amerika'nın vermediği ve İsrail'de var olan o sofistike silahlarına karşı onların sapanlarla çok basit aletlerle mücadele etmesi zaten asimetrik bir güç dengesi söz konusu. Burada İsrail vahşet ve zulmünü dünya kamuoyunda dikkate alarak, yani öldürecekse bile 7-8 kişi öldürür, 10 kişiyi geçirmiyor. Evet. Taksit taksit. Ev yıkacaksa bu hafta bir mahallede 3 tane ev yıkmışsa öbür hafta öbür mahallede 2 tane ev yıkıyor. Yani insanların evlerini başına yıkıyorlar. Evet. Ve dolayısıyla taksit taksit, gıdım gıdım Filistin topraklarını her geçen gün biraz daha işgal ediyor, ilhak ediyor. Ve Filistinlilerin feryadını da dünyada işte çok, yani Türkiye'de de biz artık kanıksamaya başladık maalesef. Yani her gün duyduğunuz haberlerde işte İsrail Filistinlere şöyle bir vahşette bulunmuş. İşte Aksa'da şunu yapmış, evet, işte Batı Şeria'da bunu yapmış diye duya duya artık
kanıksamaya başladı.
Vakayı Ali Adiye'denmiş gibi oluyor. Halbuki normal şartlarda her biri bütün İslam dünyasını ayağa kaldıracak nitelikte önemli vahşetler ama maalesef bu konuda, evet, duyarsızlaşıyoruz. O da bizim vebalimizdir diye düşünüyorum.
Evet. Peki hocam, bir başka önemli habere geçelim. Bu hafta terörle mücadele noktasında önemli bir gelişme yaşandı. Daha doğrusu bu gelişme duyuruldu. PKK'nın tepe kadrosuna ağır bir darbe vuruldu. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen ortak operasyonda 21 Mart Perşembe günü, yani geçen hafta, terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimler Kandil'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi. Bu üç kişinin öldürüldüğü, Rıza Altun'un da ağır yaralı olarak bu saldırıdan kurtulduğu açıklandı. Rıza Altun şöyle, Suudi Arabistan'da bir gazetede örgütün sözde Dışişleri Bakanı olarak geçmiş. Suudi Arabistan'da bir gazetede böyle bir özelliği var. Bu hadise, bu gelişme nasıl bir sonuca götürüyor terörle mücadelede bizi hocam? Buradan devam edelim.
Şimdi terörle mücadelede Türkiye son 5-10 yılda hayal edemeyeceğimiz derecede teknolojik üstünlük sağladı. Geçen bir televizyon kanalında bir emekli subayımız diyor ki, evet, biz diyor mesela bir işte Gabar Dağı'nda, işte Hakkari'de, Şemdinli'de, diyelim ki Şırnak'ta bir dağın etrafında 1500-2000 askerle günlerce orayı kuşatıp orada 3-5 PKK'nın peşine düştüğümüz zamanlar olurdu diyor. Şimdi bir insansız hava aracı bunu takip ediyor. Hı-hı. Mağaradan başını çıkardığı an bombayı başına atıyor. Evet. Yani artık binlerce askerle yaptığınız savunmayı veya terörist takibini bir iki tane insansız hava aracıyla yapabiliyorsunuz. Bu Türkiye kendi milli sınırlar içerisinde yaptığı gibi artık İran kuzeyinde zaman zaman Suriye'nin derinliklerinde de bunu yapıyor. Buradaki hedef terör elebaşlarının yerdeki, karadaki istihbarat desteğiyle birlikte tespit edilip bunların yok edilmesi. Peki bunun önemi nedir deyince, hı hı, orada 3 tane 5 tane terörist öldürülmesi, biz 1980'li yıllardan beri nice canlarımız, evet, gitti, nice teröristler öldürüldü. Fakat burada Türkiye bir taraftan işte bu uyuşturucu kaçakçılığına, silah kaçakçılığına, petrol kaçakçılığına engel olup onların lojistik ve para kaynaklarını kesmeye çalışırken, diğer taraftan bu terör elebaşlarının mesela en son operasyonda öldürülmesindeki en önemli çıkarılacak sonuç şu: bir, artık MİT, Genelkurmay, hükümet, asker, polis ortak, evet, hareket ediyor. Yani bir 10-15 yıl öncesini düşünürsek asker polise güvenmezdi.
Evet.
İstihbarat paylaşım yapmazdı. Veya siyasetle asker birbirine güvenmezdi.
Ya da yanlış istihbarat
veya
gelirdi.
Veya yanlış yönlendirilirdi. Yani bugün çok şükür bu yönüyle iyi bir durumdayız. Peki bu öldürülen teröristlerin özelliği neydi? Bunlar 30-40 yıllık örgütün arşivini, bilgi belgesini hafızalarında veya, hı hı, bilgi belli yerlerde saklayan insanlardı. Yani onun yerinin doldurulması öyle bir delikanlıya 3-5 ay silah eğitim verip sahaya sürmek gibi değil. Yani bunların, evet, 30-40 yıllık müktesebatının beyin takımı idi bunlar. Bu yönüyle çok ağır bir darbe olduğunu söyleyebiliriz.
Peki hocam. Bir başka gelişmeyi paylaşalım. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey sınırda Türkiye ile oluşturulacak güvenli bölgede PYD/YPG olmayacak açıklamasını yapmış. Farklı farklı açıklamalar geliyor bu arada ama en son açıklama bu yönde. Türkiye'nin hassasiyeti önemli demiş. Gerçekten de bu açıklama samimi bir açıklama mı? Neler söylersiniz?
Şöyle, ne kadar samimi olduğunu bilemeyiz. Hı-hı. Ama bildiğimiz bir şey var. Türkiye'nin artık Amerikalı müttefikleriyle arasında bir güven bunalımı var. Evet. Yani hiç de dostane olmayan olayları biz son birkaç yıldır yaşıyoruz. Sınırımızın dibinde besleyip büyüttükleri o YPG unsurlarının bir gün Türkiye'nin, evet, başına ne çoraplar öreceğini Türkiye bilmeyecek kadar yani böyle nevzuhur bir devlet değildir. Yalnız Amerikalılar bu tür açıklamaları bazen de ön alma babından yaparlar. Çünkü Türkiye sınır boyunca aylardır birlik yığıyor, konuşlama yapıyor. Biz başta Membiç olmak üzere Fırat'ın doğusunda, Tel Abyad'da olsun, ta Irak sınırına kadar olan bölgelerde tehdit olarak gördüğümüz yer unsurları yok ederiz ve müdahale ederiz diyor. İşte havalar da ısınmaya başladı. Bu seçim sonrası Türkiye belki bir operasyona falan kalkar. Onların, evet, da istihbaratları var. Bu yönüyle bir ön almadır diye düşünüyorum ben. Evet. Yani Türkiye'nin gazını alma. Yani eğer siz bu YPG'lilere operasyon yapmayı düşünüyorsanız zaten biz güvenli bölgeye bunları almayacağız. Ama Türkiye'yi de almayı düşünmüyorlar. Hı hı. Burada evet. enteresan nokta bu. Yani evet. burada YPG'liler olmayacak diyor. Bir isim değiştirecekler. Biraz Arap unsurlar koyacaklar. Ama Türkiye kendi kontrolü olmadan o bölgeyi asla başka güçlere bırakmamalı. Aynı teklifi İsrail'e yapabilir mi acaba Amerika?
Evet.
Yani diyelim ki sen Golan tepelerinden çekil, biz buraya Birleşmiş Milletler evet. gücü koyalım vesaire, teklif bile edemezler.
Evet. Yine ABD'den tehditler de devam ediyor. Bu S-400 satın alınması konusunda Türkiye'den geri adım bekliyorlar ama bu olmazsa diyorlar. F-35 savaş uçaklarını size vermeyiz. Bununla ilgili ABD'li senatörler de F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmesini önlemek için bir yasa tasarısı hazırlamış. Bu konuda açıklamalar da geliyor farklı farklı.
Şimdi olayın birazcık iç yüzünü, perde gerisini insanlar bilirse, yani bunların ne kadarının gerçek, ne kadarının blöf olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Mesela Boeing firmasına evet. siparişler o kadar önceden veriliyordu ki 3-4 yıl sonrasına sıraya giriyordu dünya ülkeleri. Bir o 3-4 tane uçağın arka arkasına düşmesiyle birlikte siparişler iptal edildi. Şu an evet. dünyanın en büyük hava yolu, yani uçak üreten, Avrupa'da Airbus var, Amerika'da Boeing vardır. Yani evet. diğer ülkelerde de küçük firmalar var ama bunlar dünyanın iki dev firmasıydı. Şu an batmakla yüz yüze. Amerikan ekonomisi eğer bu uçak satma işini Türkiye'ye vermeyecek olursa, Türkiye'nin bu uçağı bir muadilini başka evet. yerden alabilme kapasitesi var. Ama biz hala soğuk savaş mantığıyla düşünüyoruz. 1960'lı, 70'li, 80'li yılları mantığıyla. Yani Amerika satmazsa ne olur? Amerika evet. satmazsa başkasından alırsınız.
Evet.
Ve artık ülkeler elindeki ürünü satmak zorunda. Yani önceden tehditle, şantajla kongreden geçmez filan diyorlardı bir silah satışında. En küçük bizim polislerin elindeki silahların bile Türkiye'ye verilmesi konusunda şeydi. Türkiye kendi silahını kendi üretmeye başladı şu evet. anda. Mesela enteresan bir bilgi. Amerika'da bir tayfun oluyor, bir afet oluyor, sel oluyor. 10 milyar dolar, 3 milyar dolar bir hasar oluyor. Bir bakıyorsunuz Amerikan Kongresi'nden Suudi Arabistan'a o kadarlık, işte 3 milyar dolarlık silah satışına onay çıkıyor. Yani Suudi Arabistan'ın ne kadar silaha ihtiyacı olduğu değil. Amerika'nın
ne kadar paraya ihtiyacı olduğu.
Ve şu anda o uçak işinden, F-35'lerden Türkiye'yi çıkarmalar o kadar kolay değil. Uçakların bir takım parçalar Türkiye'de yapılıyor. Türkiye'yi buradan çıkardıklarında o parçaların bir başka yerde kurulması, tesisi 1-2 yıl o projenin akamete uğramasını sağlar. İki evet. uluslararası tahkime gittiğinizde ne için çıkarıyorsunuz? Yani ne alakası var? Yani siz
paraları da ödenmiş bu arada.
Siz şimdi diyelim ki bir marketten bir ihtiyacınızı alırsınız, öbür marketten de öbürünü alırsınız. Yani evet. bir o market sahibi diyebilir mi size, bunu benden almıyorsun, onun yerine senin parasını ödediğin malı vermiyorum. Aynı böyle bir şey bu yani. Yani
evet.
dünyada hukuk tanımazlık, haydutluk bu Trump döneminde biraz daha Amerika'nın o eski Texas Cowboy evet. şeylerini, davranışlarını yansıtıyor ama artık dünyada eski dünya değil, bunu yaşayıp göreceğiz.
Peki hocam, Tel Rifat bölgesinde Türk ve Rus askerlerinin devriyesi söz konusuydu. Bununla ilgili bu hafta bir gelişme yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin Tel Rifat bölgesinde ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetini gerçekleştirdiler. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bugün Türkiye'de, Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisiydi. Bir araya geldiler. Vizesiz seyahati konuştular. Gündemde bu var. Hı hı. 8 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor. Stratejik yüksek düzeyli toplantı için. Türk-Rus ilişkilerine ve Tel Rifat'ta Suriye'deki birlikteliğe dair neler söylemek istersiniz? Bu gelişmeleri de konuşalım.
İşte önce Tel Rifat dediğimiz yer Türkiye'nin Kilis vilayeti. Hemen sınır kapımıza 5-10 kilometre mesafede. Evet. Sınırın hemen karşısında Azez ilçesi var, Halep'in. Azez'den batıya gidince Afrin'e gidiyorsunuz. Fakat bir 10-15 kilometre sonra evet. artık tel kelimesi tepe demektir. İşte Tel Abyad, Tel Rifat deniyoruz ya. İşte bir tepede bir şehir. Evet. Tel Rifat şehri. Ve o bölgenin tamamına yakını Sünni Araplardan oluşuyor. Fakat bu Afrin'den kaçan PKK'lıların bir kısmı oraya çöreklendiler. Ve oranın yerli ahalisi de bu Aziz civarındaki zeytinliklerin altında kamplarda, çadırlarda aç perişan yaşamaya çalışıyorlar mülteci evet. olarak. Yani Suriye'nin içinde de mülteciler çok. Dolayısıyla Türkiye Tel Abyad'da Rusya ile birlikte devriye gezerek oradaki YPG PKK unsurlarını temizleyip o bölgenin de kontrolü sağlanırsa en azından bu sınırdaki insanlar gider. Buradan şunu da söyleyebilirim. Türkiye İdlib ve yeni başlayan Tel Abyad'da Rusya ile Membiç bölgesinde Amerika ile ortak devriyeler yaparak yani bölgede yavaş yavaş nüfuz etmeye başladı. Biz son 3 o 15 Temmuz darbesine kadar biz hep gelen mültecileri ülkemize alıyorduk. Oraya yardım götürüyorduk ama 15 Temmuz o darbesinden sonra Türkiye evet. fiili olarak bölgeye girdi ve her geçen yılda iç kesimlere doğru nüfuz etmeye çalışıyor. Çünkü artık önleyici güvenlik tedbiri doktrini dünyada geçerli. Yani siz kendinize bir tehdit algılıyorsanız bunu ülkenizin içinde değil daha ülkenize gelmeden evet. dışarıda savuşturmanız gerekiyor.
Evet. Hocam Cezayir'deki gelişmelerle devam edelim. Cezayir'de bir seçim yapılacaktı ama ertelenmişti. Bouteflika da bu seçimde aday olduğunu duyurmuştu. Sonrasında gelişen hadiseler, olaylar, sokak gösterileri dolayısıyla Bouteflika adaylıktan çekildiğini ancak seçimlerinde ertelendiğini açıklamıştı. Bu hafta önemli bir gelişme yaşandı. Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmet Gayr Salah ülkedeki devlet başkanlığı pozisyonunun boşaldığını açıkladı. Salah halkın taleplerinin meşru olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika yerine Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Ben Salah'ın 45 gün boyunca görev yapacağını ifade etti. Yani hadiseye, olaylara, duruma asker el koydu diyebilir miyiz? Ve bundan sonra Cezayir'de neler yaşanır? Bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi özellikle Cezayir genelde dünyanın işte gelir seviyesi belli bir düzeye ulaşamamış ve henüz devlet gelenekleri de tam oturmamış ülkelerde evet. sık sık darbeler olur. Bazı ülkelerde de darbe olmasa bile perde gerisinden askerin süngüsü hep siyasetçinin ensesindedir.
Evet.
Mesela Türkiye'de 1980'de darbe oldu. Onun dışında fiili bir darbe olmadı. Ancak evet. biz şunu biliyoruz ki 80'li yıllarda rahmetli Özal'ın, 90'lı yıllardaki bütün siyasetçilerin hep darbe ve askerin silahını enselerinde hissediyorlardı. Şimdi Cezayir'de de aynı şekilde. Yani bugün Türkiye'de biz bugünkü işte demokratik ortam diyelim yani artık askerin siyasete müdahalesinin minimuma indiği bir dönemi hep yaşamadık. Şimdi Türkiye'deki bu durum Cezayir'de var mı? Hayır. Mısır'da var mı? Hayır. Niye? Çünkü bu tür ülkelerde gücü elinde bulunduran erk ki onlar da silahlı kuvvetlerdir. Evet. Bir şekilde seçime müdahil oluyorlar. Çünkü onların bir takım kazanımları vardır. Çünkü Cezayir Afrika'nın özellikle Kuzey Afrika'nın en büyük doğalgaz rezervlerine sahiptir. Burada üretilen doğalgaza İtalya ve Fransa olmak üzere Avrupa'nın güneyi bağımlı halde ve orada kontrolün işte Avrupa özellikle Fransa ve onunla bir müttefik olan laik Cezayirlilerin veya ordunun denetiminden çıkmasını istemedikleri için yani bir zamanlar Türkiye'ye de derlerdi. Yani Türkiye başkasına, Türklere bırakılamayacak kadar önemli bir ülke derlerdi. Cezayir'de Cezayirlere bırakılamayacak kadar önemli bir ülkedir. Yani hakikaten o bölgenin potansiyelleri en yüksek olan hı hı. bir ülkedir. 40 milyon aşkın bir nüfusu vardır. Afrika'nın en geniş ülkesidir. 2 milyon 300 bin kilometre kareden fazla. Yani yaklaşık Türkiye'nin 3 katı büyüklüğünde bir alana sahiptir. Bu ülkenin öyle kendi milli kaynaklarını kendi halkının menfaatine kullanıp hızla kalkınmasını çok da fazla istemezler.
Evet. Hocam, Birleşmiş Milletler'den Kaşıkçı cinayetine dair önemli bir çağrı geldi. Birleşmiş Milletler özel raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin kamuya açık olarak yargılanması çağrısında bulundu. Bu önemli bir çağrı. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşır, ama bir başka bunun belki artçısı diyebiliriz buna yakın bir haberde. Almanya'dan Suudi Arabistan'a şok olarak haber ajanslarına yansıdı. Almanya, Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını durdurma kararını 6 ay daha uzattı. Ve yapılan açıklamada bu süre içinde yeni başvurularında onaylanmayacağı bildirilmiş. Bu iki gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz?
Sonundan başlayacak olursak, Suudi Arabistan bu kadar silahı ne yapar?
Evet.
Yani gerçekten önemli bir soru. Bundan çeyrek yüzyıl kadar önce, yani biz böyle hayata ilk başlayıp gazete okuyup dünyayı, televizyonları, haberleri dinlemeye başladığımızda AVAX erken uyarı sistemi uçakları vardı. Suudi Arabistan o zamanlar AVAX uçakları almıştı. Orta Doğu'nun en modern işte savaş uçakları deniyordu. Ve o zaman benim işte dikkatimi çeken ilk gençliğimdeki hadise şu. İşte 100 tane uçak veriyorsa 100 tane de pilot siparişi veriyor Suudi Arabistan Amerika'dan. Yani uçağı alacak, pilotu da Amerikalı olacak. Üçüncü bir şart da İsrail'e karşı kullanamayacak.
Evet.
Ne yapacaksınız o zaman siz bu uçağı? Yani soru bu. Evet. Bu 80'li yıllarda da böyleydi, 90'lı yıllarda da böyleydi, 2000'li şu an.
Belki de hala aynı.
Yani değişen bir şey yok. Yani silah orada tek İslam dünyasının çıban başı ortasında, İsrail'di. Sen ona karşı kullanmama taahhüdünde bulunduktan sonra aldığın silahı ne yapacaksın? Hı-hı. Kardeşine doğrultacaksın.
Evet.
Onun için Suudi Arabistan silahı ne yapar sorusu burada önemli. Oradan sonraki olaylara bakacak olursak, Kaşıkçı cinayetinde beyanat verenlerin yani şunu söyleyeyim, adamı katlettiler.
Evet.
Cesedini de herhalde yaktılar, yok ettiler. Emri veren belli. Katil belli, ama insanlar üç maymun oynuyorlar.
Evet.
Dolayısıyla yani bunu konuşmanın da bir gereği kalmadı artık. Yani Suudi Arabistan gibi bir ülkede kralın veya onun yetkilerini bulunduran o Selman'ın oğlu, genç
Prens Muhammed
prensin dahli olmadan böyle bir şeyi oradaki bürokratların yapması,
evet,
yani aklen, mantıken mümkün değildir. Hukuken de mümkün değildir. Dolayısıyla adam katil belli, ama kimse işte yargılansın. Kim yargılayacaksınız?
Evet. Peki son dönemde Prens Selman'ın tahttan uzaklaştığına dair haberler çıkıyor medyada. Baba Selman'la Prens Muhammed'in arasının açıldığı ve tahttan da yavaş yavaş uzaklaştırılacağı haberleri yer alıyor. Buna katılır mısınız? Ne dersiniz?
Şöyle, baba oğluna göre biraz daha merhametlidir. İnsani hassasiyeti olan biridir Kral Selman, ama yaşı da artık kemale ermiş. İşte rahatsızlığı olan, hafıza kaybı zaman zaman olan bir kişi diyorlar. Dolayısıyla benim buradaki kanaatim, o gerçekten kralın peşindeki kişiler de onun nasıl ki veliaht, evet, prensin etrafında, kralın etrafındakiler de artık oğlunun çok ileri gittiğini ve onun bir dizginlenmesi gerektiğini söylemişlerdir. Evet. Hakikaten haddi aşmaya başladı. Yani Suudi Arabistan kraliyet tarihinde hiçbir veliaht prens bu derece dizginleri ele almış değildi.
Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalıyoruz. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da medeniyet coğrafyamıza kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocam da bu stüdyoda gündemdeki önemli başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, kaçırılan bir Türk gemisi vardı. İstanbul Küçükyalı'dan kalkan ve içinde Türk kaptanın da bulunduğu gemi göçmenler tarafından kaçırılmış ve Malta ordusu tarafından kontrolü sağlanmış. Tanker Malta limanına götürülmüş ve tankerdeki mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğu bildirilmiş. Böyle bir hadise yaşandı. Göçmenler tarafından kaçırılan bir Türk gemisi. Nasıl yorumlamak lazım bu haberi?
Gayet basit, sade bir olay. Şöyle sanırım Tuzla. Ben evet. Tuzla diye duydum. Siz Küçükyalı diyorsun da. Yani kısaca İstanbul'dan kalkan bir gemi. Evet. Boş bir petrol tankeri. Libya'dan sanırım petrol alacak. Kaptan Türk. Bir tane Libyalı mürettebat var. 7-8 mürettebatı olan bir gemi. Libya Akdeniz'de doğal olarak, yani şu anda Akdeniz bir mülteci adeta mezarlığına döndü.
Maalesef.
Oradaki zor durumda olan bir mülteci botuna yardım ediyor ve gemiye alıyorlar. Şimdi o mülteciler Libya'dan veya Libya'ya da daha sahraaltı bölgelerden de gelmiş olabilirler. Yani adam Avrupa'ya geçebilmek için bütün servetini veriyor. Oradaki evet. insanlar. Yani adamın 3 tane ineği vardır, 2 tane koyunu vardır. Onlar da satıyor. Oradaki insan kaçakçılarına verip o şekilde eşini, çoluğunu, çocuğunu bir sandala yüklüyor. Hadi bakalım Avrupa'ya ayak basmaya çalışıyor. Evet. Şimdi gemiye binince kurtulduğunu sanıyor o insanlar. Meğer bakıyorlar ki gemi Libya'ya gidiyor. Eğer gemi Libya'ya değil de Malta'ya, İtalya'ya, Avrupa herhangi bir limana gitmiş olsa böyle bir olay gerçekleşmeyecekti. Bakıyorlar ki 7-8 tane silahsız gemi personeli, bunlar da 100 küsur kişi, geminin kontrolünü ele geçirip bizi İtalya'da bir kara parçasına, bir limana ulaştır diyorlar. Yani yoksa bu terörist bir eylem veya da yani gayet doğal insani bir refleks. Yani siz her şeyinizle göze alıp yola çıkmışsınız. Gemisi tekrar aldığınız yere götürüyor.
Evet.
Yani Malta ordusunun operasyon yaptığına öyle çok fazla bir dirençle karşılaştığına sanmıyorum. Burada esas düşünmesi gereken bu insanların için yerini, yurdunu, evini, barkını terk eder de Avrupa'ya doğru akın eder ki Avrupa'da da onlar hiç kimse kırmızı halıyla karşılamıyor. Yani Avrupa'nın en alt takımını oluşturuyorlar. Yani çok zor şartlarda düşük ücretlerle çalışıyorlar. Evet. Ama buna rağmen hala akın akın geliyorlarsa demek ki geldikleri yerin ne kadar zor olduğunu buradan anlamamız gerekiyor. Yani Batı sınırlara duvar örmek yerine bu insanların geldikleri yerde insanca yaşayabilecekleri bir ortam hazırlamaya kafa yorsa insanlık adına çok daha iyi şeyler
olur
diye düşünüyorum.
Peki hocam. Bir başka konuyla devam edelim. Çin Batı ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye çalışıyor İpek Yolu için, tarihi İpek Yolu için ve buna bir de İtalya'yı eklemiş bu ilişkileri geliştiren ülkeler arasına. Çin ile İtalya arasında deniliyor yeni İpek Yolu projesi olarak anılan kuşak ve yol girişimi için bir mutabakat zaptı imzalandı ve İtalya, ABD ve Avrupa Birliği'nin çekincelerine rağmen girişime katılan ilk G7 ülkesi olmuş ve tabii ki İtalya'ya Avrupa Birliği'nden de tepkiler geliyor. Almanya ve Fransa Çin'le ilişkilerini geliştiren İtalya'ya yükleniyor ama bir taraftan da şöyle deniliyor. Almanya ve Fransa Çin'le ilişkilerini geliştirirken neden problem olmuyor da İtalya geliştirince sıkıntı çıkarılıyor diye söyleniyor.
Yani orada şöyle bir durum var. Çin'in hedefi o tren yolu projesiyle, yeni İpek yoluyla, bir kuşak bir yol projesiyle Pekin'den Londra'ya kadar bir kuşak oluşturmaya çalışıyor. Evet. Yani ürettiği malı pazar arıyor. Fakat İtalya ile birlikte Portekiz'de bu şeye imza koydu. İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkeler, bunlar güneyli, böyle keyfine, rahatına düşkün, para harcamayı seven, pek tutumlu olmayan, hatta hep borçlu yaşayan ülkelerken evet. Anglo-Sakson dediğimiz o İskandinav, Almanya, Norveç, İsveç gibi ülkeler ise hem disiplinli çalışırlar, bir Hollandalı mesela, hem de tutumludur bunlar.
Evet.
Böyle olunca bunlarda para var. Bunlarda da işte Avrupa Birliği üyesi olduğu için sürekli kredi aldılar. 70'li 80'li yıllardan beri bir türlü de tahsil edemiyor Avrupa Birliği. Bu sefer Almanya tehdit etmeye başladı. Yani borcunu öde, kemer sık, bütçene bir düzen ver gibisinden Almanya üst perdeden İtalya'yı uyarıyor. İtalya'da da hizmetlerin yürüyebilmesi için paraya ihtiyaç var. Yani Almanya'ya ve Avrupa Birliği fonlarına borcunu öderse işler yürümüyor. Yani çünkü bizim Türkiye'deki bazı insanlar nasıl 3.000 lira kazanıp 5.000 lira harcıyor kredi kartlarından sonra da işte duvara tosluyorlar. Şimdi İtalya'nın durumu da böyle olunca Çin kredi musluklarını açtı ve ucuz kredi veriyor. Bunların nakit ihtiyacını karşılıyor. Dolayısıyla da Trieste limanını kullanmak istiyor bu Adria Denizi'nde. Trieste'den direkt Avusturya üzerinden Almanya ve Avrupa'ya geçiş söz konusu. Bizdeki Türkiye'deki konteyner limanlarından kalkan gemilerin çoğu da Trieste'ye ulaştırır oradan karayoluyla. Çünkü Balkanlar çoğu zaman savaş vesaire olduğu için. Şimdi Çin böyle bir şey yaparak aslında bir taşla iki kuş vuruyor. Hem Avrupa'yı kendi içerisinde hem bölüyor hem de o bir kuşak bir yol projesinde yeni müttefikler elde ediliyor. Çünkü elinde bir fon var. $1 trilyon üzerinde parası var Çin'in şu anda. Bütün dünyaya parayı vererek gücünü gösteriyor. Yani Amerika da kredi veriyor ama 40 tane şart koşuyor. Çin bu yönüyle biraz daha makul şartlarda gelince dolayısıyla da kendini her yerde muhatap bulabiliyor. Evet.
İngiltere ile devam edelim hocam. Avrupa'dan uzaklaşmadan İngiltere'de Brexit bilmecesi devam ediyor. En son İngiliz parlamentosundan hükümete bir Brexit darbesi geldi ve oylamalarda bakanlar hükümet aleyhine oy vererek istifa ettiler. Bu arada son olarak Avam Kamarası Başkanı daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının bir kez daha oylanmasına izin vermiş. Bu yönde gelişmeler var İngiltere'de Brexit konusunda. Yani bilmece devam ediyor diyebilir miyiz hocam?
Şimdi halk oylamasından az bir farkla Avrupa Birliği'nden çıkalım kararı alındı. Fakat daha sonraki gelişmelerde o İngiliz aklı gördü ki çıkmanın çok da ekonomik olmadığını, hesaplayamayacakları bir takım riskler olduğunu gördüler. Ve bu parlamentodan bu kararları bir türlü geçiremiyorlar. Şimdi Avrupa Birliği de diyor ki kardeşim ya diyor anlaşmasız çıkarsın diyor ya da diyor bu metni imzalar. Bu metinde ne giriyorsa İngilizler bugüne kadar yüzyıllardır alışmışlar. Bir anlaşma yapılacaksa kendileri dikte ettirmişlerdir. Bu defa Avrupa Birliği İngilizlere bu Brexit kararının sonuçları ne olacaksa hukuki sonuçlarını müktesebatını imzalattırmak istiyor. İngilizler de bunu kabul etmiyor parlamentoda. Şu anda hükümet istifa tehdidi yapıyor. Yani şu anda kendileri de bir çıkmaz içerisine girdiler. Yani muhtemelen erken seçim olabilir, hükümet değişebilir ama her ne olursa olsun İngiltere artık yavaş yavaş o dünya lideri olan 100 yıl öncenin İngiltere'si artık kendi iç çekişmeleriyle boğuşmaya başlayan bir ada ülkesi konumuna düşüyor. Yani bu İngiltere için tarihinin belki de son 40-50 yılın en kötü, en zor günleri diyebiliriz.
Bu arada bu konuyla ilgili son bir haberi de paylaşalım. İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmiş hocam.
İşte parlamento diyor ki yani sıcak bir gelişme. Çıkmanın yani Avrupa Birliği'nin dayattığı şartları kabul etmiyor. Halk çıkalım diyor. Parlamento da Avrupa'nın öne sürmüş olduğu çıkma şeylerini, yasalarını onaylamıyor. Dolayısıyla bir çıkmazın içeri yani bir şey sistem kilitlenmiş durumda.
Evet.
Yani bir tarafı çıkalım derken öbür tarafı çıkmaya karşı çıkan yani Avrupa Birliği'ni de meşgul eden bir durum. Yani Brüksel'den gelen mesajlara baktığınızda diyor ki doğru düz bir karar verin diyor. Çıkıyorsanız çıkın diyor. Çıkmıyorsanız ona göre hesabımızı yapalım. Şu anda İngiltere hakikaten işler açısı bir durumda bu siyasi olarak bir liderlik yok. Yani bakıyorsunuz Trump'ı beğenirsiniz beğenmezsiniz. Putin'i beğenirsiniz beğenmezsiniz. Erdoğan'la ilgili şöyle derseniz böyle derseniz Sayın Cumhurbaşkanı ama bir liderlik şeyi vardır. bu böyle olacak diyor. O diyor ama İngiltere'de uzun zamandır böyle bir liderlik yok.
Yok.
Şeyden beri, Margaret Thatcher'dan beri.
Evet. Tabii İngiltere bu krize boğuşurken bir taraftan da hocam İslam düşmanlığı konusunda bir artış var İngiltere'de. Yeni Zelanda'daki iki camiye hedef alan terör saldırısının ardından Balyoz'da camilere saldırı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim nüshalarının yırtılması ve Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri gibi çok sayıdaki İslamofobik ya da buna İslam düşmanlığı diyelim biz. Hı hı. Bu tür olaylar sıkça kayda geçmeye başlamış İngiltere'de. Bir istatistik var. İngiltere'deki Müslüman karşıtı olayları izleyen sivil toplum kuruluşu Telmama, Yeni Zelanda'daki terör eylemlerinden sonra ülkede İslam karşıtı saldırıların %593 arttığını açıklamış. Yani Yeni Zelanda'da öylesine acı bir hadise yaşandı, bir katliam yaşandı. Bu hani bir nebze olsun ders olması gerekir. İnsanlar kendini sorgulaması gerekirken İngiltere'de bu artış bu olaydan sonra neden oldu hocam?
Şimdi Londra Belediye Başkanlığı Müslüman kimlikli, evet, bir kişi olduğunu ve Londra'nın işlek bir caddesinde şöyle otursanız her 100 kişiden 50'sinin İngiliz olmadığını, evet, ortalama yabancılardan oluştuğunu ve bu gelen yabancıların büyük bir kısmı da gelir düzeyi düşük ülkelerden geldiği için yani orada diyelim ki adam 5 euroya saati çalışıyorsa diyelim ki yeni gelen yabancı ben 1 veya 2 euroya çalışırım diyor. Böyle, evet, olunca da işini kaybeden o yerli Anglo-Sakson beyaz İngiliz bu yabancıları ötekileştirmenin onlara olan hıncını bazı mahfiller de İslam'a yöneltiyorlar. Yani temelde yabancı düşmanlığı, evet, kendi işini kaybeden şeyi oradaki bazı mahfiller yani her ülkede, her bölgede mesela Türkiye'de bile mesela bizim Suriyelilerle dini olarak bir problemimiz var. Yani onlar bizden daha dindar insanlar ama bazı bölgelerde görüyorsunuz geliyor adam o yerli ahalinin işini elinden alıyorsa, evet, ne yapıyor? Düşmanlık veyahut da husumet oluşuyor. İngiltere'deki bu husumet gelecekte öyle dinmeye filan yüz tutacağını ben hiç sanmıyorum. Bu alttan alta devam edecektir. Önemli olan akil insanların çıkıp bunu nötralize, evet, etmeye, yatıştırmaya çalışması, yoksa bunun tamamen dinmesi diye bir şey söz konusu değil. Hala büyük bir dalga geriden geliyor. Hı hı. Yabancı gelişi, evet, durmadı ve yerli o İngilizler de her geçen yıl biraz daha konumlarından geri adım atmak zorunda kalmaları bunları bu şekilde aşırılık, evet, yapmaya sevk ediyor. Yani aşırılık yapmaları bir şekilde anlaşılabilir ama bunu İslam'a döndürülmeleri o tesadüfi olan şeyler değil. Bir takım mahfillerin, hı hı, orada yetkisi, evet, vardır diye düşünüyorum. Evet.
Herhalde bu Avrupa ülkelerinin ya da Avrupa vatandaşlarının Yeni Zelanda'da yaşayan o olaydan sonra, katliamdan sonra Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in takındığı tutumu bir incelemesi gerekir. Ya da Yeni Zelanda'daki Müslümanların o acısını paylaşmaya çalışan, hatta ve hatta camilere ziyaretler düzenleyip İslam nasıl bir din diye anlamaya çalışan o insanların herhalde yaşadıklarını, o hassasiyetlerini düşünmeleri gerekir, anlamaları gerekir değil mi hocam?
Yok, ben o konuda şöyle düşünüyorum. 1970'li yıllarda Almanya'ya giden insanlar böyle altına bir Mercedes çekip geldiğinde bizim Almanya diye bahsederlerdi. Evet. Ne kadar çok insan haklarına değer verdiğini, yani bizlerin inancına, düşüncelerine, yani Türkiye'de görmedikleri saygının orada kendilerine yapıldığını öve öve bitiremezlerdi. Hı hı. Ne zaman ki artık oradaki maden ocakları kapanmaya başladı, onların o kas gücüne, emek gücüne ihtiyaç azaldı, Doğu bloku ülkelerinin de, evet, Almanya'ya gelmeye başlamasıyla o insani, hümanist tarafları birdenbire ırkçılığa dönüşüverdi. Şimdi Yeni Zelanda ise dünyanın uzak köşesinde Türkiye'nin 1/3 kadar bir alanda 3-4 milyonluk bir nüfus var. Gelir çok fazla. Öyle olunca da hümanistikleri, insan şeyleri üzerinde. Ama diyelim ki siz oraya bir 3 milyon Suriyelini buraya geldi gitsin oraya. Evet. Böyle yavaş yavaş ekonomilerine şeylerine dokunur olsun. Birdenbire değişiyor. Yani Batı toplumlarının şöyle bir özelliği var. Zenginken, refah içerisindeyken ve birileri de kendilerine hizmet ederken onların insan hakları, demokrasi şeyleri iyi olur. Ama işler kötüye gidince ilk suçladıkları oradaki garibanlar ve çoğu zaman da Müslümanlar oluyor.
Evet. Hocam Yeni Zelanda saldırganın, o teröristin bu saldırı hedeflerinden biri de İstanbul'da Ayasofya'ydı. Bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gelişmenin mimarı diyebiliriz. Bu konuda talepler de vardı şüphesiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden sonra Ayasofya'nın statüsünün tekrar camiye çevrileceğini söyledi ve o bilet alarak bir müze ziyareti değil de bu biletin, bu ücretin iptal edilip cami olarak ziyareti açılabileceğini söyledi. Bir ibadet etme noktasında değil ama en azından cami olarak artık anmaya başlayacağız ve ziyaretleri herkese açık olacak. Çok önemli bir gelişme şüphesiz. Yunan medyasında da bu tartışılıyor, konuşuluyor, tepki çekiyor. Ama UNESCO'da Dünya Miras Komitesi'nin onayı alınmalı diye bir açıklama yaptı bu konuda. Nasıl etkiler bu karar? Yani cami statüsüne tekrar Ayasofya'nın getirilmesi bir bedeli olur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen ekleyeyim hocam, bunu konuşmasında da belirtiyor zaman zaman. Mescid-i Aksa'ya yapılanların cevabı olarak sunuyor.
Evet, şimdi gerek İsrail'de olsun gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemlerde İslam dünyasına karşı yapmış olduğu bu pervasız hareketleri, bir de Yunanistan'ın Türkiye'ye rağmen bu Doğu Akdeniz'de bir takım böyle İsrail'le ittifaklar içerisine girmesine bir misilleme olarak, çünkü Yunanistan'ın böyle şeyidir o, megalo iddiasıdır. Yani evet, sürekli kızıl elmasıdır o Ayasofya. Türkiye böyle bir kararı aldığında şeydir, yani her kararın bir bedeli vardır ama zaten hukuksuz olarak camiden müzeye çevrilmiştir. 1937 yılında sanırım böyle bir kararname çıkarılmış ve Atatürk'ün imzası olduğu söylenen, imzanın ya imzanın olmadığı veya sahte olduğuna dair de dün bugün basında haberler vardı. Çünkü 1937'de hasta yatağındaydı. Dolayısıyla yani bir oldu bittiyle yapılan bir hadisedir bu. Bu şeye çevrildiği zaman da dünyanın sonu gelmez diye düşünün. Bu işleri uhuletle ve suhuletle yapmak lazım.
Evet. Son olarak Venezuela'da yaşananlara bir bakalım hocam. Venezuela'da yine durum kritik. Yarın için Guaido, Trump tarafından, Amerika tarafından devlet başkanı olarak atanan Guaido, halkı yine sokağa davet etti. Elektrik kesintileri devam ediyor ama Rusya'da önemli bir adım atarak Venezuela'ya 2 askeri uçak malzeme ve mühimmat sevk etti. İkincisini de sevk etti. Bunun üzerine Trump Rusya'dan, affedersiniz, Venezuela'dan Rusya'nın ayrılması gerektiğini ifade etti. Rusya sözcüsü Zaharova da dedi ki önce siz Suriye'den bir çıkın dedi. Bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
Amerika Rusya'ya diyor ki ne işiniz var Venezuela'da? Evet. Rusya da Amerika'ya diyor ki sizin ne işiniz var Suriye'de? Evet. Suriye'den çıkın. Şimdi Putin'in Venezuela'ya 100 tane asker göndermesi bizim Katar krizinde, evet, Katar'a böyle sembolik asker göndermemizde eş değerdir ve Maduro yerinde duracaktır, durumu onu, evet, gösteriyor. Bu bizim için de sevindiricidir. Evet. Çünkü seçimlerde belli bir oy oranının altında düştüğü zaman sokakları hareketlendirmeyi kendine vazife bilen Türkiye'de de bir zümre olduğunu, evet, hatırdan çıkarmamamız lazım. Yani orada dünyada artık hukuksuzluk diz boyu. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de de buna heveslenen bir güruhun var olduğunu hiçbir zaman hatırdan çıkarmamak lazım. Peki yani hocam. Bu seçim öncesinde bunu da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Evet.
Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Pazar günü seçim var. Haftaya bu seçim sonuçları medeniyet coğrafyamız için ne anlam ifade ediyor sonuçları itibariyle?
Onları da seçimin sonucunu elbette ki bilemeyiz. İnşallah memleketimizin hayırlı olur ama şunu biliyoruz. Bütün dünyanın ve İslam dünyasının o gece sadece biz bakmıyoruz. Almanya'daki bizim Türk vatandaşlarımızdan tutun da diyelim ki Filistin'dekilerde dünyanın uzak köşesinde Malezya'daki insan da seçim sonuçlarını merak ediyor. Evet. Onun için Türkiye, yani Hindistan'da seçim oluyor. Kimin kazandığı kimin umurunda Allah aşkına. Evet. Yani Çin'in seçimin sonucu ne olduğunu, ki bizim Türkiye'nin 5 katı 10 katı nüfusları var. Dolayısıyla Türkiye'nin ne kadar dünyada önemsendiğini seçim günün ertesi gün. Evet. Sonuçlar her ne olursa olsun dünyadaki bütün ülkelerin o medyasında, basın yayın organlarında birinci veya ikinci haber oluyor. Bu yönüyle de bunu dikkate almasını.
Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil.
Aynen öyle. Bizim Fas'tan Endonezya'ya kadar bir gönül coğrafyamız var.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programının bu haftalık da sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.